Ayrım 30.
2. Evli kadınların fabrikada çalışması, ev sanayii ve sağlığa zararlı sanayiler. Kadın işçiler arasında evli kadınların oluşturduğu yüzde çok yüksektir. Bu işçilerin aile yaşamı için çok düşündürücü bir durumdur ve çalışan evli kadınların sayısı sürekli artmaktadır. Alman iş müfettişleri 1899 yılında evli kadınları mesleki çalışmaya yönelten nedenler ve çalışmanın süresi üzerine araştırmalar yapmakla görevlendirildiler. Buna göre fabrikalarda toplam 229.334 kadının çalıştığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca maden ocakları işletmelerinde Prusya'da madenlerle ilgili resmi makamların raporlarına göre yer üstünde 1063 kadın çalışıyordu. Baden'de müfettişliğe tabi fabrikalarda 1894-1899 arası zaman diliminde tüm yetişkin kadın işçiler arasında evli kadın işçilerin sayısı 10.878 eşittir %27,05'ten 15.046 eşittir %31,27'ye yükseldi. 229.334 olarak saptanmış miktarda ana sanayi dallarının ne ölçüde katkıya sahip oldukları aşağıdaki tablodan anlaşılıyor. Tekstil sanayi 1111.194, gıda ve keyif verici maddeler sanayi 39.080, maden filizi ve toprak sanayi 19.475, giyim ve temizleme sanayi 13.156, kağıt sanayi 11.046, madenlerin işlenmesi 10.739, orman ve oymacılık sanayi 5.635, poligrafik sanayi 4.770, makine sanayi 4.493, kimya sanayi 4.380, diğerleri 5.363, toplam 229.334. Tekstil sanayine en yakın gıda ve keyif verici maddeler sanayinin yoğun payı öne çıkıyor. Burada özellikle pro ve tütün imalatı sayısız kadına çalışma olanağı verir. Ardından kağıt sanayi, özellikle paçavra ayıklama kurumları ve tuğla imalathaneleri gelir. Kadınlar öncelikle yorucu mesleklerde, taş ocakları, tuğla imalathaneleri, kumaş boyama fabrikaları, kimyasal madde fabrikaları, şeker fabrikaları vesaire. Ağır ve çoğunlukla temiz olmayan işlerde çalıştırılır. Buna karşılık 21 yaşın altındaki daha genç kadın işçiler porselen fabrikalarında, iplik fabrikalarında, dokumacılıkta, kağıt fabrikalarında, puro fabrikalarında ve giyim sanayiinde bulunurlar. Başkalarının kaçtığı en kötü iş için yalnızca daha yaşlı işçi kadınlar ve özellikle evliler alınır. Evli ya da boşanmış ve dul kadınların çalışmasının yaygınlığının nedenleri ve sahipleri üzerine birçok ifade arasında birkaç tanesine değinelim. Potsdam bölgesinde kadınların fabrikada çalışmasının nedeni olarak genellikle erkeğin kazancının yetersizliği gösterilir. İki müfettişin raporuna göre Berlin'de para kazanan kadınların %53,62'si geçimlerini sağlayan kişinin kazancının yetersiz olduğunu iddia ediyorlardı. Batı Prusya, Frankfurt, AO, Orta Frankonya, Württemberg 2, Aşağı Alsas vesaire müfettişleri de tümüyle aynı yönde ifadeler kullanıyorlar. Magdeburg memuru da çalışan kadınların çoğunluğu için aynı nedeni gösteriyor. Ama erkek kendisi için fazla tükettiği ya da çapaçul olduğundan dolayı çalışmak zorunda olanlar da vardı. Başka kadınlar ise alışkanlıktan ve kadın mesleği için eğitilmediklerinden çalışırlar. Kabul, örneklerin küçük bir bölümü için bu tür nedenler geçerli olabilir ama büyük çoğunluk zorunlu olduğu için çalışıyor. Bunu Orman İşçileri Sendikası da 1900 yılında Stuttgart'ta yapılan bir anket vesilesiyle saptadı. Aşağı Alsas memuru evli kadının çalışması için ana nedenin modern kültürde ulaşım araçlarında ve sınırsız rekabet dolayısıyla oluşturulmuş olan sanayinin ucuz iş gücü talebinde aranması gerektiğini saptıyor. Keza evli kadının iş ilişkisinde daha güvenilir ve sebatlı olduğu için daha severek çalıştırıldığı söylenir. Bazen fabrika müfettişi Dr. Verisofer şöyle diyor. İşverenlerin mümkün olan her yerde kadın işçilerin kullanımını tercih etmelerinin nedeni kadın işçilerin düşük ücretleridir. Kadın işçilerin daha büyük sayıda kullanıldığı sanayi dallarında ücretlerin en düşük olması bunun için yeterli kanıttır. Bu nedenle bu sanayi dallarında kadın işçilerin büyük boyutlarda çalıştırılma olanağı, işçi ailelerinde kadınları gerçekten işe başlatma zorunda kalmaları etkisini yaratır. Koblenzli görevli şöyle diyor: "Kadınlar genellikle genç kızlardan daha güvenilir ve çalışkandırlar. Daha genç kadın işçilerin temiz ve hoş olmayan işlere karşı istisnasız antipatileri vardır. Bunun sonucunda bu işler daha sık kanaatkar kadınlara yıkılır. Böylece örneğin paçavra ayıklama işinde çoğunlukla kadınlar çalıştırılmak zorunda kalınır. Ücret söz konusu olduğunda genel olarak kadının aynı işi yapsa da erkekten daha az ücret aldığı bilinen bir gerçektir. Burada özel girişimcinin ne devletten ne de belediyeden farkı yoktur. Demir yollarında ve posta hizmetlerinde kadınlara aynı iş için erkeklerden daha az ücret ödenir. Her belediye kadın öğretmenlere erkek öğretmenlerden daha az ücret verir. Bunun nedenleri şunlardır: kadın daha kanaatkardır ve her şeyden önce daha çaresizdir. Onun kazancı birçok örnekte yalnızca esas hami olan kocanın ya da babanın gelirini tamamlayıcıdır. Diğer nedenler kadın işinin acemice, geçici ve rastlantısal karakteri, kadın işçilerden oluşan büyük sanayi yedek ordusu ve buradan kaynaklanan daha az dirençliliği, terzilikte, süs yapımında, çiçek ve kağıt sanayiinde, orta sınıfın haksız rekabetidir. Kadın ayrıca ikamet ettiği yere bağlıdır. Bu nedenle kadınların iş saati eğer yasama koruyucu müdahalede bulunmazsa çok uzar. Müteveffa doktor Wörishofer 1893 yılında Mannheim'de yapılan fabrika işçilerinin ücretleri üzerine bir araştırmada haftalık ücreti 3 sınıfa ayırıyor. En alt sınıf 15 marka kadar olan haftalık ücreti, orta sınıf 15-24 mark arasını ve yüksek sınıf 24 marktan fazlasını kapsıyordu. Buna göre ücretler şu tabloyu sunuyor: bütün işçiler alt %29,8, orta %49,8, yüksek %20,4, erkek alt %20,9, orta %56,2, yüksek %22,9, kadın alt %99,2, orta %0,7, yüksek %0,1. Kadın işçilerin büyük bölümü ölmeyecek kadar geçindiren ücretler alıyordu. Ücretler şöyleydi: bir haftalık ücret 5 markın altında %4,62, bir haftalık ücret 5-6 mark %5,47, bir haftalık ücret 6-8 mark %43,96, bir haftalık ücret 8-10 mark %27,45, bir haftalık ücret 10-12 mark %12,38, bir haftalık ücret 12-15 mark %5,38, geri kalan 15 markın üstünde %0,74. Berlin İş Müfettişliği tarafından düzenlenmiş olan bir anketin sonuçlarına göre kadın işçilerin ortalama haftalık ücretleri 11,36 marktı. %4,3'ü 6 markın altında, %7,8'i 6-8 mark arası, %27,6'sı 12-15 mark arası, %11,1'i 15-20 mark arası, %1,1'i 20-30 mark arası alıyordu. Ücretlerin çoğu %75,7'si 8 ile 15 mark arasındadır. Karlsruhe'de tüm kadın işçilerin ortalama haftalık kazancı 10,02 mark tutar. İşçilerin aldığı en sefil ücret hem erkekler hem kadınlar açısından ev sanayiindedir. Ama kadınlarınki erkeklerinkinden çok daha acınacak haldedir. Bunun yanı sıra iş saatleri ve sezonlar sınırsızdır. Ev sanayiinde çoğu kez terletme sistemi yürürlüktedir. Yani iş aracı kişilerce işçilere verilir. Buna karşılık aracı kişi, ustabaşı vesaire işveren tarafından ödenen ücretin önemli bir bölümünü hizmetine karşılık tazminat olarak talep eder. Ev sanayiinde kadın emeğinin ne kadar içler acısı ücret aldığını Berlin'deki koşullar üzerine şu veriler gösteriyor. 1889'da düzine başına 2,50 mark ödenen renkli erkek gömleklerini, pazen gömlekler, işveren 1893'te 1,20 doşe marka yaptırıyordu. Orta kalitede bir dikişçi günde 6-8 gömlek biriktirmek istiyorsa sabahtan akşama dek çalışmak zorundadır. Haftalık kazanç 4-5 mark arasıdır. Önlük diken bir kadın işçi haftada 2,55 mark arası kazanır. Kravat diken 5-6 mark, becerikli bir bluz terzisi 6 mark, erkek çocuğu elbisesi diken çok iyi bir kadın işçi 8-9 mark, deneyimli bir ceket terzisi 5-6 mark, çok deneyimli bir frenk gömleği terzisi sürümü iyi olan bir sezonda ve sabah saat 5'ten akşam saat 10'a dek çalışırsa 12 mark kazanabilir. Kendi başına model kopya edebilen tuvalet terzileri ayda 30 mark kazanır. Yıllardan beri çalışan eli çabuk elbise süsleyicileri sezon boyunca ayda 50-60 mark kazanır. Sezonun bütünü 5 ay sürer. Bir şemsiyeci kadın 12 saatlik işte haftalık 6-7 mark kazanır. Bu tür ölüm ücretleri kadın işçileri fuhuşa zorlar. Çünkü taleplerinde ne kadar kanaatkar da olsa hiçbir kadın işçi Berlin'de bir haftayı 9-10 markın altında geçiremez. Sayılan olgular kadının modern gelişim dolayısıyla gittikçe daha fazla aile yaşamından ve yuvadan koparıldığını gösteriyor. Evliliğin ve ailenin altı oyulmakta ve çözülmektedir. Böylece kadını yuvaya ve aileye havale etmek bu olgular açısından da saçma olmaktadır. Bunu yalnızca düşünmeksizin günü yaşayan, çevresinde gelişen şeyleri görmeyen ve görmek istemeyen biri yapabilir. Çok sayıda sanayi dalında yalnızca kadın işçiler çalışır. Daha büyük bir sayısında çoğunluğu oluştururlar. Ve geri kalan iş dallarının çoğunda kadın işçiler çok az kalabalıktır. Kadınların sayısı gittikçe artıyor ve sürekli yeni meslek dallarına giriyorlar. 1891 yılında çıkarılan Alman iş düzeni ek yasasıyla fabrikalarda yetişkin kadın işçiler için günlük 11 saat normal iş saati tespit edildi. Ama bu süre resmi makamların izin verebileceği bir sürü istisnayla sık sık delinebiliyordu. Kadın işçilerin fabrikalarda gece çalışması da yasaktı. Ancak burada da federal hükümet kesintisiz çalışan fabrikalar ya da belirli sezon işletmeleri için, örneğin şeker fabrikaları, istisnalara izin verebiliyordu. 26 Eylül 1906 Uluslararası Bern Antlaşması'nın fabrikalar için 11 saatlik gece paydosu öngörmesinden ve sosyal demokrasinin yıllarca kadınların mesleki gece çalışmasının yasaklanmasını talebini ve iş gününün 8 saate düşürülmesini, enerjik biçimde savunmasının ardından hükümet ve burjuva partiler uzun direnişten sonra nihayet geri adım attılar. Sonra komisyonda takılıp kalmış iş düzeni ile ilgili kapsamlı yasadan kadın çalışmasını düzenleyen bölüm seçildi. 28 Aralık 1908 tarihli yasada bu hükmün dışında en az 10 işçi çalıştıran tüm fabrikalarda kadınlar için en fazla 10 saatlik iş günü öngörülüyordu. Pazar ve tatil günleri öncesinde 8 saat aşılmamalıydı. Kadın işçiler doğumdan önce ve sonra 8 hafta içinde çalıştırılamazlardı. Yeniden göreve başlamaları doğumdan sonra en az 6 hafta geçmiş olduğunun kanıtlanmasına bağlıydı. Kadın işçiler artık kok kömürü işletmelerinde ve inşaatta malzeme taşıma işinde kullanılmayacaklardı. Sosyal demokrasinin enerjik direnişine rağmen yüksek idari makamların 50 gün için fazla mesaiye izin verebilmeleri önergesi kabul edildi. Ev çalışmasındaki sömürüye ilk müdahaleyi oluşturan 137. maddenin A fıkrası özel bir dikkati hak eder. Bu hüküm şöyledir. İş yerinde yasalarca izinli işi yaptıkları günlerde kadın işçilerle genç işçilere işveren tarafından iş yeri dışında yapılması için iş devredilemez ya da üçüncü şahısların hesabına havale edilemez. Eksikliklerine rağmen yeni yasa mevcut durum karşısında bir ilerlemedir. Kadının endüstriyel çalışmaya gittikçe daha yoğun çekilmesi yalnızca zayıf fiziksel gücüne uygun iş türleri için değil, sömürücülüğün onu kullanarak en yüksek karı elde edebileceği tüm faaliyetler için geçerlidir. Buna gerek en yorucu, gerekse en hoş olmayan ve sağlık için en tehlikeli faaliyetler dahildir ve böylece çoğunlukla ozanların ve romancıların erkeği gıdıklamak için anlattıkları, kadındaki yalnızca yumuşak, ince yaratığı gören o fantastik anlayış gerçek değerini bulur. Gerçekler inatçıdır ve bizim işimiz yalnızca gerçeklerledir. Çünkü onlar bizi yanlış sonuçlardan ve duygusal boş laflardan korur. Gerçekler ise bize artık bildiğimiz gibi kadınların başkalarının yanı sıra şu işlerde çalıştırıldığını gösteriyor. Tekstil sanayiinde, kimya sanayiinde, maden işleme sanayiinde, kağıt sanayiinde, makina sanayiinde, orman sanayiinde, gıda ve keyif verici maddeler sanayiinde, yer üstünde maden ocaklarında. Belçika'da kadın işçi 21 yaşını geçtikten sonra yer altında da çalışıyordu. Ayrıca geniş bahçe, tarım ve hayvancılık alanında ve bunlarla bağıntılı sanayilerde. Nihayet uzun süreden beri belli ölçüde ayrıcalıklı olarak yalnızca onların çalıştığı çeşitli iş dallarında, çamaşır ve kadın giysileri yapımında, moda branşının çeşitli dallarında, satıcı, katibe, öğretmen, yuva öğretmeni, yazar, her türden sanatçı vesaire olarak. On binlerce küçük orta sınıf kadını dükkan kölesi olarak kullanımdadır ve piyasada çalışırlar. Böylece hemen hemen tüm evsel faaliyetten ve özellikle çocuk eğitiminden uzaklaşırlar. En nihayetinde daha genç ve özellikle güzel kadınlar, kişiliklerinin zararına zevk düşkünü erkekler dünyasını çekmek için her türden genel lokallerde hizmet personeli, şarkıcı, dansöz vesaire olarak gittikçe daha fazla kullanılıyorlar. Bu alan en iğrenç uygunsuzluğun egemen olduğu ve beyaz köleciliğin en vahşi sefahatinin kutlandığı bir alandır. Sayılan işler arasında çok tehlikeli olanlar vardır. Örneğin hasır şapka üretiminde ve hasır şapka temizliğinde yüksek derecede bulunan sülfürik asitler ve alkalik gazların nüfuz etme tehlikesi. Bitkisel maddelerin ağartılmasında klor buharlarının teneffüs edilmesi. Renkli kağıt ve renkli kaşe ve çiçek yapımında, renkli taş baskıda, kimyasal zehirlerin imalinde, kurşun asker ve kurşundan oyuncakların boyanmasında zehirlenme tehlikesi vardır. Aynaların sırlanması hamile kadının bebeği için neredeyse ölümcüldür. Prusya eyaletinde canlı doğan çocuklardan ortalama %22'si birinci yılda öldüyse, Doktor Hirt'e göre bu sayı sırmacı kadınların canlı doğan çocuklarında %65, kesme cam yapanlarda %55, kurşun işçilerinde %40'tı. 1890 yılında Wiesbaden viyaletinde matbaa harfi dökümhanelerinde çalışan 78 doğusadan yalnızca 37'si normal doğum yapmıştı. Doktor Hirt'e göre hamileliğin ikinci yarısından sonra renkli kağıt ve yapay çiçek yapımında Brüksel dantelalarına üstü beç püskürtülmesi, çıkartma resimlerin yapımı, aynaların sırlanması, kauçuk sanayi ve kadın işçilerin zararlı gazları, karbondioksit gazı, karbondioksit ve sülfit hidrik gazı, teneffüs etmek zorunda kaldığı tüm fabrikalarda çalışma özellikle tehlikelidir. Fosforlu kibrit yapımı ve tiftikleme makinesi başında çalışmada son derece tehlikelidir. Baden İş Müfettişliği'nin 1893 yılı için bildirdiğine göre çalışan kadınlarda yıllık ortalama erken doğum sayısı 1882-1886 yıllarındaki 1039'dan 1887-1891 yıllarında 1244'e çıktı. Ameliyat yapılmasını gerektiren doğumların sayısının yıllık ortalaması 1882'den 1886'ya dek 1118, 1887'den 1891'e dek ise 1385 idi. Eğer benzer araştırmalar tüm Almanya'da yapılsa çok daha endişe verici gerçekler gün yüzüne çıkacaktır. Ancak iş müfettişleri çoğunlukla raporlarındaki şu ifadeyle yetiniyorlar. Fabrikalarda kadınların çalışmasında özel dezavantajlar gözlemlenmemiştir. Kısa ziyaretleri sırasında ve doktor raporuna başvurmaksızın nasıl gözlemleyebilirler ki? devamla özellikle tekstil sanayiinde, yakıcı maddeler yapımında ve tarımsal makinelerde çalışılmasında yaşam ve organlar için büyük tehlikeler saptanmıştır. Ayrıca sayılan işlerin birçoğu erkekler için dahi en ağır ve yorucu işler arasındadır. Bunu bize çok eksik olan listeye bir bakış gösteriyor. Şu ya da bu iş kadına yakışmaz denir hep. Fakat ona uygun başka bir iş gösterilmedikten sonra bu neye yarar? Sağlıkları için tehlike nedeniyle, özellikle seksüel fonksiyonlarına zararlılığı nedeniyle genç kızların hiç çalıştırılmaması gereken sanayi dalları ya da sanayi dallarında manipülasyonlar olarak Dr. Hirt şunları tanımlıyor. Tunçlu boya, ipek kağıdı ve zımpara kağıdı yapımı, hallaçlık, şapka imalatı, cam eşya, bileme, taş baskıcılıkta taşlardan tunç süpürme, keten tarama, at kılı tiftikleme, bazen dövme, saç kalaylama, keten dövme, değirmeninde ve tiftikleme makinesi başında çalışma. Aşağıdaki işlerde genç kızlar yalnızca eğer gerekli koruma önlemleri, havalandırma tertibatları vesaire varsa ve denetleniyorsa kullanılabilmelidir. Duvar kağıdı, porselen, kurşun kalem, kurşun saçması, uçucu yağlar, şap, brom, kinin, soda, parafin ve ultramarin, zehirli, renkli kağıt, zehir içeren kaşeler, renkli taş baskı, forforlu kibrit, şiveinfurt yeşili ve yapay çiçek yapımında devamla paçavraların kesilmesi ve ayıklanması, tütün yapraklarının ayıklanması ve kırılması, pamuk dövme, yün ve ipek çilesi yapma, yatak tüylerini temizleme, fırça kılı ayıklama, hasır şapka temizleme, kükürtleme, kauçuk vulkanize etme ve çözme, kumaş boyama ve desen basma, kurşun askerlerin boyanması, enfiyenin paketlenmesi, tel örgülerin boyanması, aynaların sırlanması, dikiş iğnesi ve çelik kalem ucu bilenmesinde. Kadınları, hele hamileleri, demiryolu inşaatında ağır yüklenmiş el arabasını erkeklerle yarış halinde sürerken görmek ya da onları bina yapımında yamak olarak kireç ve çimento kararken ya da ağır taşlar taşırken ya da kömür ve demir cevherini yıkarken izlemek gerçekten güzel bir manzara değildir. Burada kadınsı olan her şey kadından sıyrılır ve dişiliği ayaklar altına alınır. Öte yandan birçok iş türlerinde erkeklerin elinden de her türlü erkekliğin alındığı gibi. Bunlar sosyal sömürünün ve sosyal savaşın sonuçlarıdır. Ahlakı bozuk sosyal koşullarımız her şeyi baş aşağı çevirmektedir. Mesleki faaliyetin tüm alanlarında kadın emeğinin sahip olduğu ve sahip olmayı sürdürme tehdidinde bulunduğu kapsam karşısında ilgili erkek dünyasının konuya daha az dostça yaklaşması anlaşılırdır. Kadın emeğinin bu yaygınlığında işçinin aile yaşamı kuşkusuz gittikçe daha fazla mahvolur. Evliliğin ve ailenin çözülmesi doğal sonuçtur. Ve ahlaksızlık, demoralizasyon, dejenerasyon, her türden hastalık ve çocuk ölüm oranı ürkütücü ölçüde artar.